İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak 2019 yılının ilk programını yine birlikte yapıyoruz. 2019 yılının ilk programı olması hasebiyle insan hakları konusunda bugüne kadar çeşitli bilgilendirmeleri parça parça yapmış olduk ama derli toplu bir şekilde yeni bir yılın başında bir daha sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada tabii hepinize hayırlı, mutlu, bereketli, sağlıklı, bütün hak ve hukukunuzun korunmuş olduğu güzel bir yıl ve çalışma hayatı diliyorum. Sevgili dinleyiciler, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın İnsana insan olduğu için tanınan hakların genel adı insan haklarıdır. İnsan hakları doktrini çerçevesinde insan, coğrafi sınırlar dikkate alınmaksızın içinde yaşadığı toplum ve mekandan bağımsız şekilde bir varlık olarak algılanmakta ve hak sahibi olarak kabul edilmektedir. İnsan hakları kavramı gücünü baskın fiziki güç karşısında hakkın, doğrunun, iyiliğin ve faziletin üstünlüğünü ifade etmesi, insana yaratıldığı güzellikte kabul edip, insanlar arasında onların sorumlu olmadığı sebeplere dayanarak ayrım yapmamasından alır. İnsanların öteden beri farklı kültürlere, din ve inançlara, gelenek ve siyasi rejimlere mensup bulunmalarına karşılık, insan hakları doktrini bu farklara bakmaksızın herkesin sahip olduğu, varsaydığı haklardan yola çıktı, insan davranışları ve devletle insan arasındaki ilişkiler bakımından evrensel standartlar koyma iddiasında olduğu için insan hakları fikrinin çok defa mevcut inanışlar, hukuk düzenleri ve siyasi güçle bağdaştırılamadığı görülür. Diğer bir ifadeyle, insan haklarının tarifi ve kapsamı üzerinde uzlaşmanın zorluklarına rağmen her ırktan, renkten, cinsten, inançtan insanı kucaklayacak bir insan hakları tanımı yapılsa bile bunun mevcut kurumsal yapıları ve inanışları rahatsız etmeyeceği söylenemez. Mesela, İnsan hakları söylemi açıkça ifade edilmese de devletin yasama organına ve hakimiyetine müdahale olarak algılanabileceği gibi, inanç özgürlüğünün din değiştirme özgürlüğünü kapsaması, cismani cezaların insan haklarına aykırı bulunması gibi anlayışlar da geleneksel İslami yaklaşımla kolayca bağdaştırılamaz. Daha da önemlisi, insan hakları demokrasinin varlığını, hukukun üstünlüğünü gerektirir ve bunu sağlayacak rejim sayısı da dünyada pek fazla değildir. Bu takdirde insan haklarının bütünüyle gerçekleşmesini istemek, aynı zamanda adını koymadan rejim değişikliği talebi olarak da görülebilecektir. Öte yandan devletlerin siyasi rejimleri ve yapıları bakımından taşıdıkları farklar bir yana bırakılsa bile, insan hakları doktrini öngördüğü iç ve dış koruma özelliği sebebiyle bugünkü milli devlet yapısıyla da ciddi zıtlıklar taşıyabilir. Çünkü insan hakları her şeyden önce ferdi devlete karşı korumayı amaçlar. Devletin vatandaşlarına uyguladığı muamele için milletler arası alanda hesap vermesini öngörür. İnsan haklarını korumanın harici boyutu, devletin iç işlerine müdahaleyi gerektirir. Bu da devletin milli hakimiyetiyle çatışır. Ayrıca hakları çiğnenen bir kimsenin yardımına milletler arası toplumun gelmesi, insan hakları doktrininin tabiatında mevcut olmakla birlikte, diğer devletlerin bunu başka amaçlar için suistimal etmesi de ihtimal dahilindedir. Aynı zamanda kaçınılmaz olarak insan haklarının devlete karşı, fakat devletin içinde ve devlet tarafından korunmasının yollarını aramak, bu konuda milli standartları milletler arası standartlara yaklaştırmak ve bu standartları uygulamak için devletin gücünü devreye sokmak gerekli olmaktadır. İnsan haklarını milletler arası alanda korumanın milli alanda korumaya göre tali derecede olması da bundandır. Bugün dünyada hakim olan insan hakları kavramı batı kökenlidir. Kaynağını yine batıda doğup gelişen tabii hukuk düşüncesinden almıştır. 16. yüzyılda modern devletin ortaya çıkmasıyla birlikte yönetimi ellerinde bulunduranların istibdadına karşı felsefi olarak ferdin korunmasını amaçlayan bu anlayış, John Locke, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu gibi filozoflara çok şey borçludur. Tabii hukuk doktrinine göre insan bazı temel haklarla birlikte dünyaya gelir. Bunlar şahsa bağlı, devredilmez, vazgeçilmez haklardır. İnsan tabiatı gereği bunlara kendiliğinden sahiptir. Temel haklar insanların siyasi toplumu kurmalarından önce de vardı. Bunlar tabii haklardır. Devlete takaddüm eder, yani devletin önüne geçer. İnsanlar siyasi toplum haline gelmeden önce tabii halde yaşıyorlardı. Mutluydular, özgürdüler. Onları sınırlayan kurallar yoktu. Ortak güvenliklerini sağlamak için bazı haklarını topluma devrettiler. Bu devri bir çeşit sosyal mukavele ile gerçekleştirdiler ve bu hakların geriye kalan kısmını alıkoyup muhafaza ettiler. Bunun pratik sonucu, ferdin devlete karşı dokunulmaz bir özgürlükler alanı elde etmesi, devletin de ferdin bu haklarına dokunamaz olmasıdır. Devlet, ferdin haklarını ancak tanır ve düzenler. Fakat yaratmasına gerek yoktur. Onlar zaten vardır. Onları ortadan kaldırması mukaveleye aykırı olur ve ferdin direniş hakkının doğmasına yol açar. Dayandığı tabii yaşam ve sosyal mukavele tarihen doğrulanamasa da, fert haklarının tanınıp garanti edilmesi önemli bir rol oynadığı inkar edilemeyen bu felsefi yaklaşım, ilk somut etkisini Amerika bildirilerinin düzenlenip kabul edilmesinde göstermiştir. 12 Haziran 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirisi'ne göre, bütün insanlar eşit, özgür ve bağımsızdır. Doğuştan itibaren sahip oldukları bu haklar, topluma katılmakla ellerinden alınamaz. 4 Temmuz 1776 tarihli bağımsızlık bildirisinde ise, bütün insanların eşit yaratıldığı, Tanrı'nın insanlara kimsenin ellerinden alamayacağı haklar bahşettiği, bu haklar arasında özgürlük ve mutluluğu arama hakkının bulunduğu ifade edilmektedir. Tabii haklar doktrini, aynı etkiyi 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi üzerinde de göstermiştir. Bildiriye göre insanlar hukuken özgür ve eşit doğarlar ve öyle kalmakta devam ederler. İnsanların özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve zulme karşı direnme hakları vardır. Suçta kanunilik ilkesi esastır. Suçluluğu ispat edilinceye kadar herkes masumdur. Bildiride ayrıca kişi güvenliği, fikir ve kanaat özgürlüğü, ifade özgürlüğü düzenlenmiştir. Özgürlük, başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme olarak tanımlanmıştır. Hak ve özgürlüklerin tanınması ve garanti edilmesiyle ilgili olarak hakimiyetin esas itibarıyla millette olduğu vurgulanmıştır. Bu bildirilerin başta genel özelliği evrensel ve soyut bir nitelikte ve böylece herkese uygulanacak karakterde olmalarıdır. Herhangi bir ülkede, herhangi bir toplumun üyelerine uygulanmaları bu sebeple mümkündür. Batı ülkelerinin bir bölümünde meydana gelen bu gelişmelere temas edilirken, İngiltere'de bunlardan önce meydana gelen bazı gelişmeleri de belirtmek icap eder. 15 Haziran 1215 tarihli Magna Carta, 1628 tarihli Petition of Right, 1679 tarihli Habeas Corpus Art, 1689 tarihli Bill of Right, 1701 tarihli Act of Settlement gibi belgelerin krala kabul ettirilmesiyle sağlanan önemli anayasal gelişmeler dünyada genel olarak insan için bir düzen getirmekten ziyade İngilizlerin pratik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştı. Fakat yine de getirdikleri haklar bakımından daha sonraki Amerikan bildirilerini etkilemişlerdir. Ancak Batı'daki bu gelişmelere bakarak 18. yüzyılın sonlarından itibaren Batı'da veya Batı'nın kontrol ettiği yerlerde insan haklarının bütünüyle tanındığı sonucuna varmamak gerekir. Tam aksine, milli düzeyde görülen anayasal hareketlerde çeşitli gerilemeler ve zikzaklar olmuştur. Fransa'da 1789 bildirisiyle tanınan haklar 1814 ve 1830 şartlarında evrensel olmaktan çıkarılarak Fransızların kamu hakları haline getirilmiştir. 1814 şartıyla kişilere tanınan hakların kralın bir ihsanı olduğu belirtilmiştir. Eşit olduklarının söylenen Fransızların sadece 100 bin kadarına vergi ödeme esasına göre oy hakkı tanınmıştır. 1830 şartı kralla halk arasında bir uzlaşma olmasına rağmen 1814 şartını fazla değiştirmemiştir. 1831 tarihli Belçika Anayasası insanların değil Belçikalıların haklarını düzenlemiştir. Benzer bir şekilde Frankfurt Kurucu Meclisi 1857 Avusturya Anayasası, 1874 İsveç Anayasası, 1876 İspanya Anayasası'nda yurttaş haklarını düzenlemiştir. Öte yandan 1848 devriminden sonra kanun önünde eşitliğe, ekonomi alanında eşitlik ilave edilmesine rağmen yine de insan hakları değil, Fransızların hakları garanti altına alınmıştır. Bu devrimin faydası, devletin ekonomik hayata müdahalesini öngörmesi ve klasik haklar yanında sosyal hakları da benimsemesiydi. Aile toplumun temeli sayıldı, çalışma hakkı kabul edilerek mülkiyet hakkının önüne kondu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'da liberal anayasa anlayışının hakim olduğu görüldü. Esasen savaşı kazanan devletler liberal anlayışı temsil ediyorlardı. Savaşın ardından Avrupa'da kurulan yeni devletler bu anlayışın etkisinde kaldı. 1920 Çekoslovakya ve Polonya, 1921 Yugoslavya anayasaları bunun örnekleriydi. Zamanın asıl prototip anayasası Weimar Anayasası oldu. Klasik hakları bazı sınırlamalara tabi tutarak kabul ettiği gibi sosyal, ekonomik ve kültürel haklarla da bunları tamamlıyordu. Benzer bir anlayış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan Batı Avrupa devletleri anayasalarında da görüldü. Mesela 1946 Fransız, 1947 İtalyan ve 1949 Bonn anayasaları bunlar arasında sayılabilir. Milletler arası alanda insan haklarının gelişmesi daha yavaş olmuştur. 1985 yılına kadar Batı dahil dünyada köle ticareti varlığını hem hukuken hem de fiilen sürdürmüştür. 1885'te İngiltere'nin öncülüğüyle köleliğin değil, köle ticaretinin milletler arası alanda yasaklanmış olması insani olduğu kadar ekonomik sebeplere de dayanmaktadır. Amerika kıtasında sömürgelerini kaybeden Avrupa, başka yerlerdeki sömürgelerinde köle ticareti olmadan da ucuz emek sağlayabiliyordu. Köle ticaretinin yasaklanmasıyla ucuz emeğin başka ülkelere gitmesi, böylece rakiplerinin ucuza üretim yaparak dünya pazarlarında kendileriyle rekabet etmesi önlenecekti. Köleliğin bir kurum olarak yasaklanması için 1926 yılına kadar beklemek gerekiyordu. Yine benzer şekilde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işçilerin çalışma şartlarını iyileştirmek ve refahlarını sağlamak için Milletler Arası Çalışma Teşkilatı yani ILO'nun kurulmasında Batı'nın öncülük ettiği doğrudur. Ancak burada da temel sebeplerden biri ekonomiktir. Batılı devletler kendi ülkelerinde işçilere belli düzeyde haklar tanımış oldukları, dolayısıyla işçi ücretleri maliyette önemli bir yer tuttuğu için işçi haklarını tanımayan ülkelerde üretimin çok daha düşük maliyetle yapılmasını kendi ticaretleri için sakıncalı buldular ve Milletler Arası Çalışma Teşkilatı vasıtasıyla çalışma şartlarında yeknesaklığı sağlayarak milletler arası alanda iyileşmeye ön ayak oldular. İnsan hakları ile ilgili olarak milletler arası alanda kaydedilen Batı'nın öncülük ettiği bir başka alansa Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan bazı anlaşmalara azınlıkların korunmasıyla ilgili hükümlerinde ilave edilmiş olmasıdır. Milletler Cemiyeti'ne bu gibi anlaşma hükümlerinin icrasına nezaret etme imkanının tanınmasıdır. Burada dikkati çeken nokta, azınlık haklarının tanınmasının gerisinde insani düşüncelerden çok siyasi düşüncelerin yer almış olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'da yapılan anayasaların Amerikan ve Fransız bildirilerinde yer alan temel haklara önemli ölçüde yer verdikleri görülmüştür. Ancak bunların hiçbiri 1930'larda Avrupa'da nazizmin ve faşizmin doğmasını önleyemediği gibi İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve bu savaş sırasında en vahşi haliyle ırkçılığın kurumsallaştırılmasını da engelleyememiştir. Bu aynı zamanda insan haklarının milli alanda etkin bir şekilde korunmasının yeterli olmadığı, milletler arası alanda da korunması gerektiği fikrinin doğması ve hayata geçirilmesi için bir dönüm noktası olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda, dünya barışıyla insan haklarına saygı arasında bir bağlantı kurulduğu gibi, Birleşmiş Milletler'e insan haklarını geliştirme görevi de verilmiştir. Ayrıca üye devletlerin insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Birleşmiş Milletler'in bu alandaki çabaları özellikle standart koyma alanında çok verimli olmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda muhalefetsiz fakat 8 çekimser oyla kabul edilmiştir. Batı bu bildirinin hazırlanmasına da öncülük ettiğinden bildiri hükümlerinin önemli bir bölümü Batı'nın damgasını taşımaktadır. Belge 30 maddeden oluşmasına rağmen ilan ettiği haklar daha çok Batı'nın önem verdiği medeni ve siyasi haklardır. Ekonomik, kültürel ve sosyal haklar sosyalist bloka verilen bir taviz sonucu belgeye konmuştur. Batı'nın bu alandaki hakimiyeti, 3. Dünya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanarak sayıca çoğalmaya başladığı 1960'lara kadar sürmüştür. Bu tarihe kadar belgelerde insan haklarını belirleyen standartlar hemen hemen bütünüyle Batı'nın damgasını taşımıştır. Bunları kabul ederken, kendi değerlerinden herhangi bir fedakarlık yapmayan Batı'nın eşitlik veya ayrım yapmama gibi en temel insan haklarını bile 1945'ten sonra dahi uygulamadığı görülmüştür. 1776'da Virginia Haklar Bildirisi'ni yayınlayan ve dünyanın en eski anayasasına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lara kadar siyah-beyaz ayrımı varlığını sürdürmüştür. Güney Afrika'da ırkçılık politikası Batı'nın yardımlarıyla en ilkel şekilde kurumsallaştırılmıştır. Batılı devletler diğer taraftan 18. yüzyıldan bu yana geliştirdikleri değerleri Avrupa çapında kolektif olarak yüceltmek ve hayata geçirmek amacıyla 1948'de Avrupa Konseyi'ni kurmuşlardır. Demokrasiyle yönetilen, insan haklarına saygı gösteren ve hukukun üstünlüğüne yer veren bütün Avrupa devletlerine açık olan Avrupa Konseyi, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulmasından sonra ekonomik konularla ilgisini kesmiş ve faaliyetlerini demokrasi ve insan hakları alanında yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede 1950 yılında imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi önemli bir yer tutmaktadır. Daha sonra 11 protokolle tamamlanan sözleşme şimdi bütün Avrupa'nın insan hakları alanındaki anayasası haline gelmiş, taraf olan Avrupa devletlerinde insan hakları alanında aynı kriterlerin uygulanması yönünde ciddi mesafeler alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi daha çok medeni ve siyasi hakları düzenlemektedir. Sosyal haklar konusu ILO düzenlemelerine ilaveten 1961 yılında Torino'da yapılan Avrupa Sosyal Şartı'yla düzenlenmiş ve buna paralel olarak Avrupa Birliği'ne üye devletler Maastricht Anlaşması'nda çalışanlar için ilave bir sosyal koruma getirmişlerdir. Kısaca, insan hakları bireylerin salt, insan olmakla kazandıkları haklardır. İnsanların insan olarak taşıdıkları değerin sömürü, baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması ilkesine dayanır. Tanımı ve sınırları konusunda tam bir anlaşmaya varılamasa da temel bazı varsayımlar üzerinde anlaşılmıştır. İnsan hakları temelde devlet gücünü sınırlar, hem yasal hem ahlaksal düzenlemelerin kapsamına girer. Hem olanı hem de olması gerekeni dile getirir. Özünde genel ve evrensel niteliklidir. Bütün insanların, hatta henüz doğmamış olanların her yerde sahip olması gereken haklardır. Böylece belirli bir durumda bireyin ya da grupların benzer haklarının ya da çıkarlarının korunabilmesi anlamına gelir. Bütün normatif gelenekler gibi insan hakları da zamanın ürünüdür. Özünü ve biçimini veren tarihsel sürekliliği ve değişim süreçlerini yansıtır. Bu yüzden de içeriklerinin yasal sınırlarının ve aralarındaki öncelik sıralamasının anlaşılması büyük ölçüde temelinde yer alan görüşlerin ve etkinliklerin belirlenmesine bağlıdır. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Programımızın devamını önümüzdeki hafta sürdürmeye gayret edeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve barış dolu, insan haklarına saygı dolu bir yaşam, bir çalışma hayatı temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın.
İnsan hakları.